Kitap adı Temel Bilgi Teknolojileri Ünite 8 Günümüzde Bilişimin ise TRATEJİKE Teknolojileri yazarlar. Yardımcı doçent Doktor Özgür Yılmazel, Reha Yurdakul, Oğuz Onay. Editör yardımcı doçent Doktor Özgür Yılmazel. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra zaman içinde olgunlaşan bilişimin zorlukları ve fırsatlarını açıklayabilecek, kullanıcı odaklı bilişimin ipuçlarını fark edebilecek, yığılmakta olan bilgilerin getirdiği fırsatları öngörebilecek, geleceğimizi etkileyebilecek fikirler ve öneriler üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Anahtar kavramlar: bulut bilişim, cloud computing, mobil uygulamalar, mobile applications, büyük veri, big data, iş dünyası, teknoloji içindekiler, teknolojiyi sürükleyen faktörler, günümüzün stratejik teknolojileri, bulut bilişim çeşitleri ve çözümler, mobil bilişim ve uygulamalar, büyük veri. Konu anlatımı başlıyor. Teknolojiyi sürükleyen faktörler. Bilişim teknolojisinin geçmişine baktığımız zaman ortaya çıkışını, gelişimi ve kullanımdan uzaklaşmasını etkileyen tek faktörün teknolojik buluşlar veya fikirler olmadığını görürüz. Bu yaşam döngüsünün en büyük etkileyicisinin teknoloji olmasına karşın geri dönüp baktığımızda teknoloji kadar başka faktörlerin de önem kazandığını ve gün geçtikçe daha da belirgin rol aldıklarını görüyoruz. Teknolojik buluşlar yapılmakta olan bir araştırmanın yan ürünü olarak ya da gelişmekte olan teknolojilerin bilişim teknolojisi, BT, alanında kullanılması sonucu ortaya çıkan buluşların bilişim teknolojisinin gelişimine etkisi büyük olmuştur. Bunun en önemli örneği optik ve elektronik teknolojisindeki gelişmelerin bilgi saklama teknolojilerine olan etkisidir. İlk hafıza teknolojisi manyetik nüvelere sarılmış tellerden oluşmuş ve kapasitesi sadece birkaç yüz byte seviyesindeydi. Daha sonra transistörlerden ve ardından entegrelerden oluşan hafızalar kullanılmaya başlandı. Artık dizüstü bilgisayarlarda bile gigabite büyüklüğünde hafızalar kullanabiliyoruz. Tabii sadece elektronik değil, optik teknolojisi de saklama çözümlerini çok değiştirdi. Optik teknolojinin temel olarak kullandığı CDR oymalar ilk ortaya çıktığında 51/4 boyutundaydı ve sadece bir şarkı sığdırılabiliyordu. Bugün ise Blu-ray teknolojisi ile binlerce şarkı aynı boyuttaki ortama sığabiliyor. Yanı çıkma Blu-ray disklerin saklama kapasitesi 100 GB gibi çok büyük kapasitelere ulaşmıştır. Saklama teknolojileri ile ilgili son örneğimizi de manyetik teknolojiden verebiliriz. Verilerin uzun vadeli ve ucuz olarak saklanabilmesi için manyetik teknolojileri kullanılıyordu. Bu teknoloji de 1 santim manyetik banta 50 byte civarında bilgi saklanabiliyordu. Bugün ise aynı uzunluktaki manyetik banta 5 milyon byte sığabilmektedir. internet veri boyutları ile ilgili bilgi için http://www.birimci.com/bilgisayar-birimleri/bilgisayar-birimleri. Aspx adresi size yardımcı olacaktır. Kullanıcı ihtiyaçları günümüzde teknolojinin ortaya çıkmasında olmasa bile gelişim ve kullanımdan uzaklaşmasındaki en büyük etkenin kullanıcı ihtiyaçları olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yeri geldiğinde ihtiyaçlarımızın kolay bir şekilde karşılanması da teknolojinin önünü açabiliyor. ATM veya cep telefonunun gelişmesinin en büyük nedenleri kullanıcıya getirdiği rahatlıktı. Örneğin, yan çevirince ekran görüntüsünün dönmesi bir kullanıcı ihtiyacıydı ama hayata geçebilmesi için teknolojik gelişimin beklenmesi gerekti. Zira ilk ortaya çıktığında çok büyük ve pahalı olan eğim ölçen algılayıcılar artık çok küçülüp ucuzlayınca dizüstü bilgisayarlarımızda da kullanılır oldu. Piyasa koşulları firmaların varlığını sürdürebilmeleri için piyasa koşullarına uymak zorunluluğu ve bunun sonucu olarak BT'den daha fazla yararlanma ihtiyacı doğmuştur. Aslında kullanıcı ihtiyaçlarının bir bölümü de piyasa koşullarına ayak uydurabilmek şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Yakın bir geçmişe kadar sadece dönemsel satış raporlarını görmek ve bunun sonucu olarak kurumun planlarını yapmak yeterli oluyordu. Ancak piyasa koşullarına ayak uydurabilmek için artık kurumlar daha verimli olmak zorundalar. Örneğin, mobil personelin daha etkin olması için en büyük yardımcılara taşınabilir cihazlar, dizüstü bilgisayarlar olarak gelişti. Ancak gelişen iletişim altyapısı, özellikle GSM teknolojisi, bu cihazların kullanımını bir adım daha öteye taşıdı. Kaynakların etkin kullanılması ve masrafların düşürülmesi konusundaki bir başka örnek de internet dükkan ve şubeleridir. Çünkü internet şubeleri çok daha az masraf ile daha hızlı hizmet verebilmektedirler. Sıra sizde bir bilgisayarımızda seyrettiğimiz videoların görüntü kalitesi ile teknolojinin gelişimi arasında bir paralellik görüyor musunuz? Sıra sizde bir yanıt video görüntü kalitesi ile teknoloji paralel gelişmiştir. Zira görüntü kalitesinde en önemli unsur video kameranın kalitesi olsa da yüksek kalitedeki bir video çok büyük saklama alanı gerektirmektedir. Bu nedenle CD'ler kullanımdayken VCD kalitesi, DVD'ler kullanımdayken DVD kalitesi ve Blu-ray'ler ile birlikte de HD video kalitesini evimize getirmek mümkün oldu. Analog olan VHS Betamax kasetler ise zaten görüntü kalitesi olarak çok gerideydi. Günümüzün ise TRATEJIK teknolojileri daha önce değindiğimiz gibi teknolojik gelişim ihtiyaç ve piyasa koşulları bilişim teknolojilerinin hayatımıza girmesine ve ne süre ile kullanacağımızı belirlemesine neden olmuştur. Bugün ise kullanıcı istekleri ve piyasa koşulları karşımıza bazı teknolojileri çıkarmıştır. Bu teknolojiler, Bulut Bilişim, Cloud Computing, Mobil Cihaz ve Mobil Uygulamalar, Büyük Veri, Big Data, Akıllı Bilişim, Smart Computing, Yanı Çıkma. Bu gelişim Gordon Moore tarafından 1965'te tahmin edilip Moore yasası olarak bilinmektedir. Aşağıdaki bölümlerde bu teknolojilerden detaylı olarak bahsedilecek olsa da bu teknolojilerin neden hayatımızda stratejik bir öneme sahip olduklarına kısaca değinmekte fayda var. Günümüzde teknolojinin gelişimi sonucu BT oldukça ucuzlamakta olsa da piyasa rekabeti sonucu kurumlar ellerindeki donanım kaynaklarını daha verimli kullanmayı tercih etmektedirler. Örneğin sunucu sistemleri, işlemcileri mümkün olduğunca yüksek bir yüzdede kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar, sistemin sürdürülebilirliğinin elektrik, ısıtma, yedek alınması, sistemin izlenmesi ve benzeri, sistemin satın alınma maliyetine göre daha pahalıya geldiğini göstermektedir. Kurumlar hem verimliliği arttırmak hem de sistemleri çalıştırma maliyetlerini en aza indirebilmek için çareler aramaya başlamışlardı. Bu ihtiyacın sonucu olarak geliştirilen teknolojiler bulut bilişim, cloud computing teknolojisini gündeme getirdi. Kurumların ve son kullanıcıların bilgiye erişimde belli sınırlar içinde kalması uzun zamandır alıştığımız bir konuydu. Yani banka hesap bilgilerimize ulaşmak için geçmişte banka şubesine gitmek gerekirken geliştirilen internet bankacılığı çözümleri evimizdeki bilgisayarımızda da bu işlemleri yapmamıza izin verdi. Ancak kullanıcı talepleri ihtiyaç duydukları anda ve nerede olursa olsun bankacılık işlemi yapabilmek yönündeydi. Ayrıca sosyal medyanın ortaya çıkışı yerden ve zamandan bağımsız bilgiye ulaşım isteğini bugünkü noktalara taşıdı. Gelişen mobil uygulama ile donanım teknolojisi ve iletişim teknolojisi artık mobil uygulamaları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Yine piyasadaki rekabetçi olma ihtiyacının bir sonucu olarak kurumlar sadece basit raporların, mağaza günlük satış raporu gibi veya araştırma sonuçlarının, örneğin kredi başvuru sahibi ile ilgili araştırma, daha da ötesinde bilgi sahibi olmak istemektedirler. Bu açıdan bakıldığında geçmişe yönelik veriler, örneğin mağazanın 5 yıl geriye giden raporları, daha isabetli fiyat stok stratejisi geliştirilmesinde büyük fayda sağlayabilmektedir. Ayrıca daha karmaşık analizler, örneğin müşterinin sadece geçmiş kredi ödemelerinin yanı sıra kredi kartı kullanım alışkanlıkları ve diğer bankalara olan borçları, banka hesap hareketlerinin analizleri, verilecek olan kredinin riskini düşüreceği için banka karlılığını arttırabilmektedir. Kurumların bu ihtiyaçlarını yerine getirebilmek çok büyük depolama alanları ve bilgi işlem gücü gerektirdiği için hayata geçirilemiyordu ama teknolojinin ucuzlaması sonucu artık mümkün sayılabiliyor ve büyük veri, big data teknolojileri günümüzdeki stratejik bir başka teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak da gelişmiş algılayıcı, sensör ve iletişim teknolojileri, bilişim dünyasına daha önce hiç düşünemeyeceğimiz fırsatlar yaratmıştır. Örneğin, bir şehirdeki trafik akışı sadece belli noktalara algılayıcılar yerleştirilerek ölçülebilirken çok ucuzlayan bu algılayıcılar sayesinde pek çok noktada ölçüm yapılabiliyor ve yine oldukça makul düzeylere gelen iletişim maliyeti ile merkeze taşınabiliyor. Bunun sonucu olarak da merkezi olarak belirli bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandığı zaman anında fark edilerek önlemler alınmasına olanak sağlayabiliyor. Sonuç olarak bilişim dışındaki teknolojik gelişmelerin de bilişim dünyasının kullanımına sunulması sonucu akıllı bilişim, smart computing, gelecek vaat eden bir teknoloji olarak günümüz çözümlerinin bir parçası haline gelmiş durumdadır. Bulut bilişim çeşitleri ve çözümler bilgi teknolojileri, BT, dünyasının son yıllardaki gözde kavramlarından biri bulut bilişimdir. Günümüzde daha iyi bilişim hizmetlerini daha ucuza sunabilme becerisi, kişilerin ve işletmelerin amaçlarıyla doğrudan örtüşmektedir. Buna paralel olarak bilişim dünyasını yönlendiren kişiler arasında yapılan araştırmalarda bilişim teknolojilerinde önceliği olan alanlardan birinin bulut bilişim olduğu ortaya çıkmıştır. Bulut bilişimle ilgili ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün NIST tanımı aşağıdaki gibidir. Bulut bilişim, düşük yönetim çabası ya da servis sağlayıcı etkileşim ile hızla devreye alınıp salıverilebilen isteğe göre ayarlanabilir bilişim kaynakları paylaşım havuzuna istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir modeldir. BT dünyasının 1960'lı yıllarda merkezi bilgi sistemlerinden oluştuğunu görmekteyiz. Merkezi olan bu sistemlerde bilgisayarlar mainframe ya da süperkompüter olarak adlandırılıyordu. Oldukça pahalı olan bu bilgisayarlar terminal ekranları üzerinden çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılmaktaydı. 1980'li yıllara geldiğimizde ise kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birlikte üreticilerin kişisel bilgisayar yani personal computer PC üretmesi ile hızlı bir dönüşüm başladı. Bilgisayar herkes tarafından erişilebilir oldu ve PC'lerin gücü artarken maliyetler her geçen gün düştü. Mainframe'ler yerine daha düşük işlem gücüne sahip genel olarak tek bir işe odaklı sunucu bilgisayarlar üretildi. Bu zamanlarda odak noktası doğrudan uygulamanın kendisi olduğundan kaynakların verimliliği göz ardı edildi. Kullanıcı ve uygulama sayısı milyonları hatta milyarları buldu. Günümüze geldiğimizde ise mobil teknolojilerin ucuzlaması ve hızlı iletişimin de itici etkisiyle BT yaşamımızın her alanına girdi. İnanılmaz büyüklükteki bilgiler üretilip tüketilmeye başlandı. Bilginin sunumu ve erişimi değişti ve kolaylaştı. Artık dijital dünyada yaşamaya başladık. Yaşamın her alanına entegre olan bu yeni dünya düzeninde daha önce arka planda olan güvenlik, devamlılık, verimlilik ve ulaşılabilirlik gibi kavramlar ön plana yerleşti. İşletim maliyetlerinin de hızla artması ve iletişim maliyetlerinin düşmesi ile merkezi sistemlerin yıldızı tekrar parlamaya başladı. Yanı çıkma filmi. Sanal makine işletim sistemi, mainframe sunucular üzerinde çalışan işletim sistemidir. İlk versiyonu 1972 yılında VM370 adı ile kullanıma sunulmuştu. BT olan her alanda adını duyduğumuz bulut bilişim aslında hem eski hem de yeni bir kavramdır. Eski bir kavram olarak bulut bilişimi geçmişte yaptığımız şeylerin gelişen günümüz teknolojisiyle tekrar ön plana çıkması olarak adlandırabiliriz. Aynı zamanda günümüzün bilgi teknolojisinin gerektirdiği ihtiyaçların sağlanmasına yönelik yeni bir model olarak da bulut bilişimi görebiliriz. Daha fazla detaya girmeden önce çoğu yerde bulut bilişimle adı beraber anılan sanallaştırma kavramına göz atalım. Yanı çıkma Gerald John Jerry Popek, Eylül 1946, Temmuz 2008, İşletim Sistemi ve Sanallaştırma konusundaki araştırmaları ile tanınan Amerikan bilim adamıdır. Sanallaştırma ilk IBM tarafından günümüzde de kullanılan ve en güvenli BT hizmet ortamı olan mainframe sistemlerinde sanal makine kavramı ile hayata geçmiştir. Bu sistemle ana bilgisayar belirli bir yazılım ile bölünerek birden fazla kullanıcıya aynı anda hizmet sağlayabilmektedir. IBM çözümünde kullanılan sanal makinenin tanımını ise ilk defa Popek ve Goldberg yapmıştır. Onlara göre sanal makine gerçek makinenin etkili ve soyutlanmış bir kopyasıydı. Sanallaştırmanın temelindeki sanal makineler işlevlerine göre iki temel gruba ayrılmaktadır. Sistem sanal makineleri. Bu tip sanal makinelerde bir arayüz yardımı ile ayarlanan gerçek makine kaynakları paylaşımı olarak kullanılır. Her bir sanal makine kendi işletim sistemine sahiptir. Bu tip sanal makineler donanım seviyesinde çalışabileceği gibi mevcut bir işletim sisteminin üzerindeki özel yazılımlarla işletim sistemi kaynakları üzerinden de çalışabilir. Proses sanal makinesi. Herhangi bir konak işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışan ve kendi içinde çalışacak program bileşenlerinin üzerinde çalışılan donanım ya da işletim sisteminden bağımsız olmasını sağlayan sanal makine tipidir. Bu sanal makineyi aslında kişisel bilgisayarlarımızdan yakından tanıdığımız Java ve Net platformlarından biliyoruz. Java uygulamaları JVM, Java Virtual Machine, Net uygulamaları ise CLR, Common Language Runtime kullanırlar. Özellikle JVM hemen hemen tüm işletim sistemlerinde desteklenmektedir. Bu da onun popülaritesini arttırmaktadır. Bir Java kodu derlendikten sonra JVM bulunan herhangi bir işletim sisteminde çalıştırılabilir. Bu sayede Linux, Windows veya diğer JVM destekli sistemlerde ayrı ayrı uygulamalar yazmak zorunda kalmayız. Sanallaştırma bunun dışında kullanım alanına göre de birçok çeşide ayrılır. Örnek olarak asanallaştırma, yedekleme sanallaştırma ve sonucu sanallaştırmayı verebiliriz. Bunların her birinde temel amaç ilgili fiziksel kaynağın mantıksal olarak çok daha fazla noktada kullandırılmasıdır. Sanallaştırma evimizde kullandığımız kişi